Tamam. Evet, çok teşekkürler. Yani yine sizin aranızda olmak ne kadar harika ya. Hepinizi çok özledik. Biz 4 aydır yokuz maalesef. Hani evet, biz gerçekten çok hasret çekiyorduk. Çünkü hani biz nereye gidecek olursak sizin hepinizi özlüyoruz. Yani yaşam ailemiz gibi gerçekten bir yer yok. Hani ben hatırlıyorum, bir 6 ay önce herhalde yaşamdan başka bir şehre taşımış ve dolayısıyla başka bir kiliseye katılmış olan bir kardeşiyle, eski bir kardeşimizle konuşuyordum. O da işte, yani yeni kilisem çok iyi ama yaşam bir başka, bir başka diyordu. Ve ben de böyle hissediyorum aslında. Yani biz İngiltere'deyken biz başka kiliselere gittik, işte yani Rab Türkiye'de neler yapıyor diye teşvik sözler paylaştık. Ama hiç böyle yaşam ailemiz gibi bir his hissedemedik orada. Gerçekten Rab burada çok özel bir şey yapıyor. Gerçekten yaşam kilisesi gibi bir yer yoktur. O zaman biz ya gerçekten sizi çok özledik. Gerçi son 4 aydır bunu biriktirmiyoruz. Yeni öğrendim, vaaz vereceğim. Ama biz Koloseliler üzerine çalışıyoruz. Ve bugün sanırım, ya bilmiyorum, beni cezalandırmak için mi, en zor bölüm verdiler. Sağ olsun. Sağ olsun. O zaman biz onun üzerine çalışacağız. Çünkü burada gerçekten çok derin şeyler var. Yani biz neyse, ben okuyacağım. Geçen haftalardan birkaç ayetiyle başlamak istiyorum. Ondan sonra biz bu haftanın ayetleri okuyacağız. Ondan sonra onun üzerine çalışacağız. O zaman ekranda olacak herhalde. Paulus şöyle yazıyor. Kolose Türkiye'de bulunuyor. Bir şehir, eski bir şehir, artık yok ama Pamukkale civarında bulunuyor eskiden. O zaman diyor Koloslilere 1, hani birkaç hafta önceki vaazdan gelen, yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Şimdi ise Mesih sizi Tanrı'nın önünde kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedenin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı. Yeter ki duyduğunuz müjdenin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın, diyor. Ondan sonra devam ediyor. Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, onda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak, onda köklenin ve gelişin. Size öğretildiği gibi imanda güçlenin, diye yazıyor. Ve şimdi bu haftanın ayetlerine geliyoruz. Diyor, Mesih'le birlikte dirildiğinize göre göklerin değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. Hani bizim püf noktamız bu. Mesih'le birlikte dirildiğimiz için, İsa Mesih'e iman ettiğimiz için onunla beraber dirildik sanki. Onun peşinden gitmemiz gerekiyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz. Yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini, fuşu, pisliği, şehveti, kötü arzular ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün, öldürün, diyor. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratılışına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giyindiniz. Bu yenilikte Grek ve Yahudi, köle ve sünnetli ve sünnetsiz, barbar, İskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydedir ve her şeydir, diyor. Oh ya Rabbi, biz gerçekten bugün senin sözlerinden öğrenmek ve değiştirilmek istiyoruz. Lütfen gel kutsal ruh, lütfen bizimle konuş, bizi değiştir diye dua ediyorum. Amin. O zaman ayet ayet çalışacağız bunun üzerine. Diyor, Mesih ile birlikte dirildiğinize göre gökteki ardından, değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. O zaman bütün bu hepsi neden yapıyoruz? Çünkü biz Mesih'te öldük ve yeniden dirildik. Ve vaftiz bunu simgeliyor. Öldük eski hayatımıza ve yeni hayatımıza hoş geldin. Ona göre yaşıyoruz. Ve burada bir sürü mecaz, bir sürü resim kullanıyor. Eski hayat ile yeni hayat arasındaki farkı göstermek için. Şöyle resmedebiliriz belki. İsa Mesih ile aşık olduğumuzda çok tuhaf bir şey oluyor bizim hayatımızda. Artık kendi isteğimiz değil, onun isteklerine göre yaşamak istiyoruz. Hani ben bunu biraz tecrübe ettim. Mesela ben güzel bir kızla tanıştım. Şimdi eşim. Şimdi eşim çok şükür. Ama ondan önce hiç edebiyat okuyan biri değildim. Ama eşim onu sevdiğini, yani bu güzel kız onu sevdiğini öğrendiğimde onunla aşık olduğum için çok tuhaf bir şekilde ben bu edebiyatıyla ilgilenmeye başladım. Böyle eski eserler okumaya başladım. Daha önce hiçbir şeyim yoktu, hiçbir ilgim yoktu. Ama şimdi aşık olduğum için bunlarla ilgilenmeye başladım. Ve İsa Mesih'e geldiğimizde, onunla aşık olduğumuzda aynı şeyler geçerli bizim için. Bizi, yani biri beni zorlamadı, sen böyle yapacaksın değil onunla tanıştığında. Ama aynı şekilde Mesih bizi zorlamıyor. Onu sevdiğimiz için bu şeyler doğal olarak yapacağız. Yapacağız diyor. Ve kendi gücümüzle değil, Rabbin bize verdiği gücüyle yapıyoruz. Çünkü diyor Mesih gökte Tanrı'nın sağında oturuyor. Bütün kainatın hakimi o. Olduğu için bu şeyler yapabiliriz. Tamam, metin devam ediyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz. Yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz. Bizim geleceğimiz bu. Bizim sona varacağımız nokta bu. Mesih ile beraber yücelmiş olarak görüneceğiz bir gün diyor. Bu nedenle bedenin, bu tuhaf bir kelime, bir ifade, bedenin dünyasal eğilimlerini diyor. Bedenin dünyasal eğilimlerini ya da alışkanlıklarımızı fuşu, pisliği, şehveti, kötü arzular ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün diyor. Çok sert bir kelime, öldürün diyor. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollardan yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın diyor. Eski bir giysi gibi onları sıyırıp çöpe atıyoruz diyor. O zaman bu ifade, bu dünyasal eğilimleri ifade ile ne ifade etmeye çalışıyor, neler bize anlatmaya çalışıyor? Şöyle belki resmedebiliriz. Hepimizin bir yürüme eğilimi var. Bazılarımız hızlı, bazılarımız biraz daha yavaş, bazılarımız işte yani farklı şekilde sert, hani askeri gibi de olabilir. Hani farklı yürüme eğilimlerimiz var. Kimse bize böyle öğretmedi. Nasıl öğrendik? Hani bizim bedenimize ne hangisi en kolay gelirse öyle yapıyoruz. Değil mi? Öyle yani biz alışıyoruz. Ağaç yaşken eğilir. Değil mi? Öyle oluyor. Hepimizin bir sürü böyle eğilimler ve alışkanlıklar da var. Çünkü biz öyle yaşamaya alıştık eskiden. Ama bazen öğrendiğimiz yürüme tarzı, yürüme eğilimi bize zarar verebilir. Belki bedenimiz yaşlanınca bizim hani dizlerimiz o kadar sert ile yere basamayız. Belki doktora gidiyorsun işte yani dizlerimle, bacaklarımla bir sorun var diye söylüyorsun. Onlar da ha işte yani siz yanlış bir şekilde yani bedene zarar verircesine yürüdüğünüz için böyle oldu. O zaman biraz değiştirmen gerekiyor yürüme tarzınız. Hani belki biraz daha yumuşak basmanız gerekiyor. Belki işte yani daha dengeli basmanız gerekiyor. Ne bileyim. Ama neden oldu? Çünkü bizim bedenimiz değiştiği için, yaşlandığı için böyle değiştirmemiz gerekiyor. Ve Paulus burada biz nasıl öldük ve yeniden dirildiğimiz için bizim diğer eğilimlerimiz, diğer alışkanlıklarımızla aynı şeyle geçerli. Belki eskiden birisi bana karşı haksızlık ettiğinde ya da kötülük yaptığında ben dedikodu yapardım onların hakkında. Ben onları indirmeye çalışırdım. Onların arkasında vurmaya çalışırdım. Ama şimdi Mesih'te olduğum için Mesih'in isteği bu mudur diye soruyor. Değişmemiz gerekiyor. Ama bunlar eskiden tamam kötü şeyler olduğunu biliyoruz artık. Ama başka bir seçeneğim yoktu. Yoksa herkes benim üzerime yürürdü. Yoksa ben hiç şey indirmiş olacaktım. Değil mi? O zaman biz böyle alıştık, böyle eğilimler yaşamaya alıştık. Kendimizi korumak için. Ama artık eski bedenim gittiği için, yeni bir hayatta olduğum için yeni alışkanlıklar, yeni eğilimler öğrenmem gerekiyor, diyor Paulus. Ve burada bir örnek ile anlatmak istiyorum. Burada sigarı bırakmaya çalışan var mı? Ya da tanıdığınız var mı? İşte yani tamam kararlıyım, bugün sigara bırakacağım, bir daha asla dokunmayacağım ve ondan sonra hiç böyle hisler duymayan var mı? Olamaz. Ben böyle karar verdim, asla dokunmayacağım. Ama işte yani bir çay içerken işte nasıl hasret çekiyorsun. Bir güzel bir yemekten sonra nasıl bir sigara keyfi istediği yani bilirsiniz değil mi? Ve bizim diğer alışkanlıklarımız, eğilimlerimizle aynı şeyler yaşıyoruz. İşte ben artık dedikodu yapmayacağım. Ben artık her gün kutsal kitabımı okuyacağım deyip de hemen hemen olmuyor. Değil mi? Birkaç gün içinde eski eğilimlerimize dönmüş oluyoruz. O zaman işte tek bir duayla ya Rab beni şundan özgür kıl dercesine olmuyor. Her gün tekrar tekrar Rab'be gelip işte Rab bu eski hayatıma ait olan davranış artık yaşamak istemiyorum. Lütfen bugün, sırf bugün ondan özgür olarak yaşayayım dememiz gerekiyor. Ve yarın da aynı şekilde. Ondan ertesi gün aynı şekilde. Gün be gün. Yani benim bir arkadaşım var. İşte eskiden çok uyuşturucu falan kullanıyordu. Ondan özgür olmak için işte her gün bugün uyuşturucu kullanmadım. Hala hasret çekiyorum ama kullanmadım diyor. Ve artık günler biriktiriyor. Ve işte 15 sene boyunca hiç kullanmadı. Her gün o hasret çekiyor ama her gün o karar ile başlıyor. Ben bugün yapmayacağım diye karar veriyor. Ve bizim eski eğilimlerimiz, eski alışkanlıklarımız, eski yaşam tarzlarımız için böyle oluyor. Her gün kalkar kalkmaz. Ya Rab, bundan bugün, bundan özgür olmak istiyorum dememiz. Lütfen bana yardım et dememiz gerekiyor. Tamam. Paulus burada bir sürü farklı farklı şeylerden bahsediyor. Bunlara girmeyelim çünkü bunlar o kültür içindi. Hani ben Türkiye'de ve özellikle İstanbul'daki kültür için birkaç örnek vermek istiyorum. Çünkü herkes yapıyorsa bir şey, hani nasıl bir farklı bir seçeneğimiz olduğunu biz de belki farkında olmayacağız. Hani kuşların hava, balıkların su kelimesi yoktur. Çünkü içinde yaşıyorlar böyle. Hani bir yerin böyle olması hiç görmemişler. Değil mi? O zaman biz de belki bazen öyle olabiliriz. Bir davranış çok yaygınsa ve özellikle hani maalesef kilisenin içinde de yaygınsa o zaman biz belki kendi hayatlarımızda farkında olmayacağız bu eski hayatıma kalan bir şeyin olması gerekli olduğunu belki farkında olamayız. O zaman benim gördüğüm birkaç tane var anlatmak istediğim. Ve birincisi dedikodu, gıybet ve iftira. Değil mi? Yani hepimiz işte yani dedikodu kötü falan olduğunu biliyoruz ama yine de dilimize tatlı geliyor. Ben de yani iftira değil, ben de bazen yapıyorum. Dilimize tatlı geliyor işte yani birisi hakkında bir sır biliyorum, başka birisiyle paylaşayım. Yani çok öyle oluyor. Ama dedikodu çok ama çok zararlı. Hani hayal edelim bir aile içindeyiz ve biri geliyor. Belki anneme, belki eşime, belki kardeşime, belki benim bir çocuğuma yumruk atarsa benim davranışım nasıl olmalı? Onları döverim, değil mi? Onları vururum. Çünkü işte benim kardeşim sevdiğim için, benim eşim, annem, benim babam, benim çocuğum sevdiğim için onu korumaya çalışacağım. Ama dedikodu yaptığımızda sanki biri geliyor, vuruyor. Ben de arkasından da vuruyorum. Nasıl bir şey? Teşekkürler. Bu nasıl bir şey? Yani ben de onun dövüşüne katılıyorum. Bu hani normal ailelerimizde böyle bir şey olamaz diye biliyoruz. Ama ne yazık ki çoğu zaman bizim ruhsal ailelerimizde böyle şeyler geçerli. Değil mi? Utanç getiriyor. Utanç getiriyor bize. Dedikodu birbirimize karşı olan güven yok ediyor. İsa'nın dediği gibi bir ülke kendi içinden bölünmüşse ayakta kalamaz. Bir ev kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz diyor. Hani kilise olarak birbirimize karşı geliyorsak nasıl ayakta durabiliriz? Bölünmeler varsa nasıl ayakta durabiliriz? Nasıl Mesih'in ışığı saçabiliriz? Ve Kral Süleyman belki dünyanın en bilgece kişi 3000 sene önce dedikodu hakkında şunlar yazdı. Birkaç ayet. Huysuz kişi çekişmeye körükler. Dedikoducu can dostlara ayırır. Başka bir yerde dedikoducu sır saklayamaz. Oysa güvenilir kişi insan sırdaş olur. Başka tanrısız kişi başkalarının ağzıyla yıkıma götürür. Oysa doğrular bilgi sayesinde kurtulur. Başka, odun bitince ateş söner. Dedikoducu yok olunca kavga diner. Kor için kömür, ateş için odun neyse, çekişmeyi alevlendirmek için kavgacı da öyledir. Hani Tanrı'nın suretinde yapılmış, Rabbisinin can verdiği kardeşinin rezil etmeye, indirmeye, yok etmeye çalışan kimdir? Şeytandır. İsa böyle şeyler istemiyor. Ve biz ne zaman dedikoducu, iftira, gıybet aracılığıyla bir kardeş indirmeye, yok etmeye, cezalandırmaya çalışacak olursak, biz şeytanın işçisiyiz. Onun işi yerine getirenlerdeniz. Öyle olmak istiyor muyuz? Haşa, olmasın. Başka çok yaygın bir huyumuz, bir eğilimimiz de var. Ve bu da negatif, kötümser, umutsuz düşünmek. Hani imana gelmeden herkes bu durumdaydı. Çünkü bu dünya zaten yani yok oluşuna gidiyor. Bu dünyanın ümidi pek fazla yok. İster Türkiye'de, ister İngiltere'de, ister herhangi başka bir ülkede pek fazla bir güzel bir geleceği olmayacak diyebiliyoruz. Pek fazla hani umidimiz yok bu dünyada. Ve öyle oluyor. Paulus'un biraz daha sonra yazdığı gibi yani bütün insanlar aldatıcı, yalan söyleyen, kötülük yapanlardır. Elbette biz böyle tecrübe ettik. O zaman yeni bir insan ile tanıştığımızda onlar hakkında belki çok iyi şeyler düşünmeyebiliriz. Ancak zaman geçtikçe, onları tanıdıkça iyi şeyler düşünmeye başlayacağız. Ama biz aldatıcı, yalan söyleyen, kötülük yapanlardan olduğumuzda Mesih bize gelip bizi sevdi. Hatta kendi canını bile verdi bizim için. Biz hiç hak etmedik ama o ümitle dolu bir şekilde, pozitif düşüncelerle dolu bir şekilde bize gelip bizi kurtardı. Değil mi? Ve İsa'da olduğumuz için bizim geleceğimiz çok parlak olacağımız biliyor. Biliyoruz değil mi? Hani daha önce Paulus böyle anlattı. Daha önce bunun üzerine konuştuk. O zaman Mesih'te olduğumuz için ve gittikçe Mesih'le daha çok yaşayacağımız için biz de daha iyimser, daha pozitif düşünceler, daha ümitli bir şekilde davranabiliriz. Yıkılmayalım bu dünyadan ama Rab İsa'nın verdiği ümitte yaşayalım arkadaşlar. Ve başka bir şey de var. Son bir şey. Ön yargılı düşünmek, ayrımcılık yapmak. Hani eskiden işte köylü cahildir, mürteci pistir, çingenekten korkardık, burnumuzdan bakardık bu tarz kişilere değil mi? Oysa üniversiteden mezun olmuş olan İstanbullu beyaz Türkler saygıya değer derdik. Oysa Mesih'e geldiğimizde Tanrı her türlü ırktan, her çeşit dilden, her tabakadan hatta insanlar kendisine çağırıyor. Kutsal kitabın ilk sayfasında bütün insanlar Tanrı kendi suretinde yarattığını anlatıyor. O zaman böyle bir ayrımcılık olamaz kilisede. Böyle bir ön yargı olamaz. Rab diyor, bize çok tehdit ediyor aslında çünkü biz çok ayrıcılıklıyız. Rab diyor işte böylece sonucuların birincilerin de sonucu olacak. Hani Rab'in egemenliğinde herkes eşit. Hatta en az saygıya değer olanlar daha saygıya değer oluyor Rab'in egemenliğinde. Her şey ters oluyor Rab'in egemenliğinde. Her şey değişiyor. Ve Paulus'un dediği gibi ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlülerini utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti diyor. O zaman kilisede özellikle kendi hayatlarımızda dedikoducu, gıybet, iftira öldürüyoruz. Negatif, olumsuz, kötümser düşünceler sıyırıp atıyoruz. Ön yargımızı çöpe atıyoruz. Çünkü Rab öyle davrandı bize karşı. Biz öldük, Mesih'le beraber yeni bir hayata dirildik. Ve yeni bir bedene sahip olduğumuz için yeni eğilimler öğrenmemiz lazım. Yeni alışkanlıklar öğrenmemiz lazım. Bu yeni bedene zarar vermeyen, hatta iyilik veren eğilimler öğrenmemiz, yapmamız gerekiyor. Rab'e yakaralım. Yakaralım bu şeyle. Biz değişmek istiyoruz ya Rab. Belki biri bizi arıyor, dedikodu yapmaya çalışıyor. Hemen cebi kapatalım. Biri bize geliyor da, şunun hakkında, şu kardeş hakkında duydun mu derse, biz kaçalım hemen oradan. Biz kötülükle şeytanın işlerine ortak olmayalım arkadaşlar bu kilisede. Ondan sonra devam ediyor. Paulus, ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Ve burada eski antlaşmadan gelen hikaye onları hatırlatmaya çalışıyor. Çünkü eski antlaşmada Rab, İsrailliler mucizevi bir şekilde kurtardı Mısır'daki kölelikten. Onları kurtardı, değil mi? Sonra onları çöle götürdü ve hemen kurtulduğunu unuttular. Ben 3 örnek okuyacağım. Çok fazla var eski antlaşmada. O zaman birincisi Mısır ordusu onların peşine düştü ve şöyle dediler Rabbe ve Musa'ya. Çölde öldürülmek için bizi buraya mı götürdü mü? Çölde öldürmektense Mısırlılara kulluk etsek bizim için daha iyi olurdu diyorlardı. Oysa orada köle inanılmaz zor şartlar altında soykırım hatta yapıldı onlara karşı. Ama onlar hemen o kötü olan şeyler, eski hayatlara ait olan kötü olan şeyler unutup da şimdiki zor duruma daha odaklamaya tercih ettiler. Sonra yemeksiz kaldılar bir gün ve yine yakınmaya başladılar. Dediler ki keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturuyor, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle götürdünüz. Ve yine birkaç gün içinde Rab'bin kurtuluşunu unuttular ve onların şimdiki zor durumuna odakladılar. Ondan sonra susuz kaldılar ve yine söylendiler. Niçin bizi Mısır'dan çıkardın diye Musa'ya söylendiler. Bizi, çocuklarımızı, hayvanlarımızı susuzluktan öldürmek için mi? Yine aynı nankörlük tekrar tekrar yapıyor. Yani ne zaman yaparlarsa Rab eninde sonunda geliyor ve bir mucizevi bir şekilde onları kurtarıyor Mısır ordusundan. Onlara mucizevi bir şekilde ekmek ve et veriyor. Mucizevi bir şekilde su veriyor onlara. Ama onlar hemen unutuyor. Nankörlük'ün tanımlaması bu zaten değil mi? Nankör işte yani nan, ekmek, kör biliyoruz. Yani görmez, hani önündeki ekmeği görmeyen insandan nankör kelimesi oluyor. Ve İsrailliler seneler boyunca böyle davrandılar. Rab onlara merhamet etti. Bir iki gün içinde unutup da aynı nankörlük tekrar tekrar yaptılar. Ama biz de bazen aynısını yapıyoruz. Çünkü kutsal kitaptaki İsrail aslında hepimizi simgeliyor. Biz de çoğu zaman Rab nasıl inanılmaz bir şekilde biz tamamen kaybolmuşken bizim yanımıza gelip de bize kurtardığını, bizim hayatımızdaki mucizeler nasıl artık konuştuğunu unutuyoruz. Ve şimdiki zorluklarına odaklamaya yeğleriz. Rab'bi unutuyoruz. Nankörlük bazen yapıyoruz. Nasıl buradan kaçmamız gerekiyor? Hani eski yaşamımız ne kadar korkunç olduğunu asla unutmayalım arkadaşlar. Yani kiliseye gelmeden kötü ruhlar bizi nasıl sarstığını, biz nasıl korkarlardı, umudumuz nasıl yoktu, geleceğimiz sadece yaşlanmak ve ölmek nasıl olduğunu. Ailemiz belki vardı ama yaşam ailesi kadar güzel olmadı hiç. Belki biz dua ederdik ama Rab'den asla bir cevap beklemezdik. Değil mi? Ama artık biz dua ettiğimizde Rab'den duyuyoruz. Rab'bin mucizelerini görüyoruz. O zaman asla Rab'bin bize verdiği kurtuluşa nankörlük etmeyelim. Onu yani böyle şeylere ayartıldığımızda hatırlayalım eski zamanlarda ve hamd edelim Rab'be. Çünkü gerçekten bizi kurtardı. Eski hayatımızı, Mısır'daki hayatımıza dönmek istemiyoruz. Çünkü şimdiki yaşam çok daha güzel. Sonra devam ediyor Paulus. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılış kötü alışkanlıklarıyla birlikte bir giysi gibi üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giyindiniz. Ve kutsal kitapta giysi hep utanç hakkında oluyor. Adem ile Havva bahçedeyken ilk rezalet yaptıklarında Tanrı'ya karşı kendilerine incir yapraklarıyla giysiler yapmaya çalıştılar. Kendi utançlarını örtmek için. Ama incir yaprak hiç dayanıklı değil ve Rab onlara merhamet ederek deriden giysi yaptı onlara. Daha dayanıklı olsun. Ve burada diyor, eski hayatınıza ait olan bütün sizin yapmaya çalıştığınız, sizin utancınızı örtmeye çalıştığınız olan şeyler sıyırıp atın. Ve Mesih'in verdiği doğruluk giysisiyle giyinin diyor. Giyindiniz, bunu hatırlayalım. Gün be gün eski hani eski olan şeyler çöpe atıyoruz ve Rab'bin güzel giysisiyle, merhamet giysisiyle, doğruluk giysisiyle giyiniyoruz. Giyiniyoruz böyle. Çünkü eski bizim kendi yerlerimizle yaptığımız utancımızı örtmek için giysisi pistir. Onu atıyoruz. Lekelenmiştir. Çöpe atıyoruz. Rab'bin bize bağışladığı, bize verdiği giysisiyle giyiniyoruz. Utancımız yok artık çünkü Mesih onun hepsini ortadan sildi. İyi haberimiz, müjdemiz var. Müjdemiz bu. Ve şöyle bitiriyor. Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, iskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydedir, her şeydir ve her şeydedir diyor. Artık ırklar arasında, tabakalar arasında, farklı kişiler arasında herhangi bir fark yoktur. Çünkü Mesih her şeydir, diyor. O zaman biz ne gördük bu ayetlerde? iki ayrı yol var. Hani sanki Tem'desin, bir yol Ankara'ya, bir yol Edirne'ye gidiyor. Hangisi kötü, hangisi iyi söylemeyeceğim. Ama hani bir yoldasın. Ya oraya ya da şuraya gidiyorsunuz. Ve Paulus diyor, dünyanın yolu ile İsa'nın yolu arasındaki farkı var. O zaman bir özet olarak, dünyanın yolu ölüme giden. İsa'nın yolu ise Mesih ile beraber öldük ve dirildik yeni bir yaşama. Dünyanın yolu yeryüzündeki dünyasal şeylerin ardından giden. İsa'nın yolu ise gökteki Mesih'in değer verdiği şeylerin ardından giden. Dünyanın yolu dünya gelecek kötü ruhlardan korkan bir yol. Korkuyla dolu bir yol oluyor. Oysa İsa'nın yolu dünyasal eğilimlerimizi öldüren, Mesih'in eğilimini izlemeye çalışan bir yoldur. Dünyanın yolun üzerine Tanrı'nın gazabı geliyor. Oysa İsa'nın yolu diyor, Mesih göründüğü zaman onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz diyor Paulus. Dünyanın yolu fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları, açgözlülüğü, öfke, kızgınlık, kötü niyet, iftira, edepsiz söz, yalan ile giyinmiş bir yol oluyor. Oysa İsa'nın yolu ile eski pis giysilerimizi çöpe attık, Mesih'in verdiği temiz, pak, diriliş giysisiyle giyindik. Dünyanın yolu utanç içinde yaşayan, İsa'nın yolu utancımız İsa Mesih'in sayesinde yok oldu. Dünyanın yolu dedikodu yapan, birbirlerini yiyen bir yol. Oysa İsa'nın yolu kardeşlerimizi seven, koruyan bir yol oluyor. Ve dünyanın yolunda bir sürü ayrımcılık var. Paulus birkaç örnek veriyor işte, yani uyruk ayrımcılık var. Amerikalı, İngiliz, Arap, Türk, Kürt, Çengene, yabancı, mülteci. Hani hepsi birbirinden farklı dünyanın yolunda. Statümüz iyi bir işe sahip olan, üniversiteden mezun olmuş, okula gitmemiş. Farklı farklı statümüz var orada. Köylü, 10. nesil, İstanbullu, Batı'dan gelmiş veya Suriye'den gelmiş. Hepsi birbirinden farklı. Siyasi, AK Partili, CHP'li, MHP'li, yani bütün bu farklı farklı partiler, komünist falan. Hepsi birbirinden farklı, konuşmuyorlar, birbirlerinden nefret ediyorlar. Futbol var, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, bizim gibi Pendiksporlu, Fenerbahçeli. İşte evli, boşanmış, gay, çocuklu, çocuğa sahip olamayan bir sürü farklı farklı ayrımcılık var dünyanın yolunda. Ama İsa'nın yolunda Mesih her şeydir ve her şeydedir. Ve biz bir aileyiz Mesih'in yolunda. O zaman karar vermemiz gerekiyor. Yani biz Tem'deyiz. Biri işte bir gün biraz Ankara'ya gideyim, ondan sonra biraz Edirne'ye, biraz Ankara, biraz Edirne'ye. Olamaz. Saçma bir şey. Ya oraya doğru ya da şuraya doğru gidiyorsunuz. Değil mi? Ya da gitmiyor, evet. Aynı şekilde yani işte bazen küçük yalan söylüyorum, bazen biraz dedikodu yapıyorum ama iyisi izliyorum diyemeyiz. Onlar sıyırıp attık. Eski hayatımıza ait, yeni hayatımızda böyle şeyler olamaz diyor. Bu iki yol arasında birbirinden apayrı, bambaşka yollar, bambaşka şeyler ve bambaşka sonuçları vardır. Biz hangisini seçeceğiz? Biz seçtik zaten ama hala biraz sürükleniyoruz bazen. Hala biraz düşüyoruz. Ama gün be gün Rab ile yenilenebiliriz. Yeni alışkanlıklar, yeni iyi davranışlar, iyi eğilimler öğrenebiliriz. Ve umudumuz var çünkü bu ayetler biraz zor ama gelecek haftanın ayetleri işte, yani Hristiyanlar artık hiçbir şey yapamaz falan, her şey yasak falan diyemeyiz. Çünkü gelecek haftanın bazı ayetleri şöyle. Paulus diyor, öyleyse, buradan okuyacağım. Öyleyse Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birbirinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın.
Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgi giyinin. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir beden üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Söylediğiniz, yaptığınız her şey Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın, diyor. O zaman biz şimdi sona geldik. Ama burada bitirmeyelim. Bunlar dağıtayım. Evet. Evet, herkese birer tane. Bu tarafa da. Herkese birer tane, bir kalem, bir kağıt. Yok, hemen şimdi yapacağız. Hemen şimdi yapacağız. Biz dua edeceğiz. Biraz zaman Rab ile baş başa geçireceğiz. Ve Rab'den isteyeceğiz, soracağız ona. Benim hangi eski bedenime ait olan eğilimlere hala yatkınım? Eski alışkanlıklar hala yerine hangileri hala yerine getirmeye çalışıyor muyum diye düşüneceğiz, dua edeceğiz. Rab belki bize hiç beklemediğimiz bir şey gösterir ve biz bunlar kağıtın üzerine yazacağız. Ondan sonra İsa'nın çarmıhının önünde bunlar bırakacağız ve sonunda yakacağım onları. Çünkü onlar eski hayata ait oldu. Hiç kimse okumayacak, hiç kimse yargılamayacak. Biz hemen bunları yakacağız. Yok oldu. Ve biz Mesih'le beraber yeni bir yaşam yaşamak için devam edeceğiz. O zaman ben biraz dua edeceğim. Biz dua edelim, gözlerimizi kapatalım. Tanrı'dan isteyelim. Lütfen ya Rab, benim hangi şeylerden özgür olmamı istiyorsun? Lütfen bana güç verir misin? O zaman ya Rab, dua ediyoruz. Lütfen bize göster. Eğilimimiz nasıl? Özellikle dedikodu, olumsuz düşünce, ön yargı konusunda Rab bize ne demek istiyorsun? Bizi nasıl değiştirmek istiyorsun? Lütfen göster bize hangi giysiyle giyindik, hangi yoldayız ya Rab. Lütfen bizim eski İsa Mesih tanımazken durumumuzu bizi hatırlat ya Rab. Biz ne kadar sevinçliyiz bu arada. Hayat belki bazen zor, belki bazen daha kolay. Ama çok şükür biz öyle değiliz artık. Hamdolsun sen bize yeni bir beden verdin ya Rab. Ve biz daha temiz, daha pak, daha kutsal bir hayat yaşamak istiyoruz ya Rab. Lütfen bize göster. Hayatımızda seni hoşnut etmeyen davranışlarımız, alışkanlarımız, eğilimimiz nedir? Lütfen bize göster. Çünkü biz bunlardan özgür olmak istiyoruz. Bugünden başlayarak her gün senden güç almak istiyoruz. Ve her gün bu şeyler çöpe atmak istiyoruz. Ve seninle beraber devam etmek istiyoruz ya Rab. Lütfen bizi değiştir kutsal ruhun gücünle. İsa Mesih'in adıyla. Amin.